Ayrım 2, 10 binlerin dönüşü, Samim Kocagöz, sayfa 19. İkinci kısım. O gün sabahın erken saatlerinde başlayan ince mızmız bir Nisan yağmuru akşama kadar devam etti. Beyazıt Camisi ve kütüphanesinin arasındaki Sahaflar Çarşısı'na giden yolun üzerinde dolaşan güvercinlerin hepsi saçaklara, caminin ve kütüphanenin duvarlarındaki deliklere, yuvalarına sinmiş etraflarını seyrediyorlardı. Saat 5'te kütüphaneden çıkan Recep okumaktan yorulan gözlerini ıslak meydanda gezdirdi. Beyazıt meydanı kimsesiz hüzünlüydü, yakasını kaldırdı. Üniversitenin kapısına doğru yürüdü. Meydana zaman zaman çarşı kapıdan gelen bir tramvay büyük havuzun etrafını dolanıp gidiyor, bazısı Aksaray'a veya Fatih'e geçiyordu. Bu sırada üniversitenin iç kapısından bir kalabalık koptu. Recep durakladı, bir cigara yaktı. Kolunun altına sıkıştırdığı küçük bir defterle kitabı yırtarcasına zorlayarak pardesüsünün iç cebine soktu. Bu işle uğraşırken karşısına Ali dikildi. "Merhaba."
"Merhaba."
Meydanın ortasına doğru yürüdüler. Ali orta boylu, yanık yüzlü, cam gibi gözlü bir delikanlıydı. Sırtında eskice gri bir pardesü, başında yine eskice gri bir şapka vardı. Recep'in halindeki soğukkanlılığa karşılık onda daha hareketli, daha ateşli bir hava vardı. Recep sordu.
"Dersteydin galiba."
Ali öfkeli öfkeli cevap verdi.
"Seminerde herifin dersleri bir şeye benzemiyor. Bir de seminerine gideceğim tuttu işte."
"Sana kaç kere söyledim. Profesör dediğim bilgin adamdır. Ama gel gelelim bilginin de bilginim diye iddialısı, ukalası hiç çekilmez."
"Bırak Allah'ı seversen. Boş bulunup adamla tartışmaya tutuştum. Gerçi aklınca beni gayet nazikçe rezil etti. Bir sınıftan dışarı atmadığı kaldı. Sonunda da efendim sizinkisi gençlik ayacağınıdır. Mazur görürüm falan filan da karışık. İşi tatlıya bağlamak zorunda kaldı. Bıray hocam falan kitaptı filan adamdı diyecek oldum. Karşıdan arkadaşlar kaş göz ettiler. Ne bilirdim adamın bu mertebe sıfır numara olduğunu. Seminer daha tenha tartışmalı olduğundan bu sefer öğrenmiş olduk. Bir daha gider miyim?"
"Neydi tutuştuğunuz sorun?"
"Şimdi söylersem sen de bana kızarsın. İyisin boş ver."
Recep'in yüzünde ani bir tebessüm parladı. Yan gözü arkadaşına baktı. "Peki öyle olsun, anladım. Seminerdeki bugünkü konuyu hatırladım. Sen hiçbir zaman adabına göre hesaplı konuşmayı öğrenemeyeceksin vesselam." Ali birdenbire duruverdi.
"Alayı bırak Recep. Bazı hani senin de soğukkanlılığına, temkinli hesaplı hareketlerine öyle bir tutuluyorum ki. Boru mu bu ya? Üniversitede okuyoruz. Bilim özgürlüğü, söz özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ne olacak?"
Recep de durarak dikkatle arkadaşını dinledikten sonra kahkahayı basıverdi.
"Hiç de gülesim yoktu Ali. O senin vazgeçemediğin özgürlükler ancak ve ancak muhterem hocalarımıza mahsustur. Onlardan sonra büyük doçentlerimizin, daha sonra ne olduğum delisi asistanların özgürlüğü gelir. Sana sıra geldi mi bal gibi sınıfta çakarsın. Herif seni mimlemese bari."
Ali parlayan gözlerle arkadaşına baktı, hızla yürüdü. Recep "Halit seminerde miydi?" diye sözü değiştirdi.
"Ortalıkta sabahtan beri yok."
"Öyleyse ya hala evde uyuyor yahut da dünyayı unutmak için çalışıyordur. Dün gece çok geç geldi. Odasında bir sürede aşağı yukarı dolaştı durdu."
"Ben de Halit'in şu haline şaşarım. Bir insan dünya batarsa unutmak için nasıl oturur da sakin sakin çalışabilir?"
Recep mırıldandı. "İrade işi olacak."
"Tuhaf bir irade bu."
"Ben de öyle düşünüyorum. İnsanın bu kadar kuvvetli bir iradesi olur da nasıl kendine zulmedebilir?"
"Anlayamadım."
"Diyeceğim, iradesi var. Bu iradesini kendine göre bir takım büyük sorunlarını çözümlemek için kullanamıyor ya da kullanmak istemiyor."
"Halit'in bu tarafına dikkat etmemiştim. Büyük sorun dediğin hangi sorun?"
"Aşık olması gibi."
"Canım herkese aşık olur. Aşktan vazgeçmek için neden kendini zorlasın?"
"Sana şu sırada Nesrin Hanım'ı hatırlatırım beyim."
"Oho!" diye Ali şapkasını çekiştirdi. "Midemi bulandırma diyeceğim ama Halit'e hakaret etmiş olurum. Hani güzel kız, cici kız, iki dirhem bir çekirdek giyinir. Fakülteye geldiği zaman boyanmaz ama sınıf mis gibi kokar. Anlıyorsun ya neden midemi bulandırır?"
"Süründüğü koku mu?"
"Hadi oradan dalga geçme. Demek istediğimi bal gibi anlıyorsun işte. Lavantanın daniskasını sürüneni hiç koklamadım ama koklasam herhalde midem bulanmaz."
Peki, anlaşıldı. Koca adamı da yola getirmek bize düşmez. Ne hali varsa görsün.
Ne de olsa şair adamdır Halit bizi. Bu sevda uzun süremez, görürsün.
Benim de dileğim bu. Severim keratayı.
Al benden de o kadar.
Gedik Paşa'nın çarpık sokaklarında bir sağa bir sola saparak ilerliyorlardı. Nihayet eve geldiler. Recep cebinden kocaman bir anahtar çıkarıp kapının eski kocaman kilidinde döndürdü. Kendi odasına yürüyordu Ali.
Halide bakalım dedi. Pardesülerini çıkarıp kapının önünden içeri karyolanın üstüne fırlattılar.
Bir kat daha merdivenleri çıktılar. Merdivenin başında Necip'e rastladılar. Necip telaşla "Çabuk geçin, geçin" diye onlara yol verdi. Recep alaydı. "Tüh, Allah belanı vermesin. Yine mi pencerelerde kız avcılığı? Mahallede kandırmadığın kız kaldı mı?"
Necip heyecanlı. "Yürü geç Recep Allah aşkına. Şimdi kaçıracaksın. Sabahtan beri ancak işler yoluna girdi."
"Allah sabırlar versin oğlum."
Ali, görünmeden perdenin arkasından bakayım mı? Bu seferkine merak ettim doğrusu.
Necip kızı, gidin ya başımdan. Necip'le Ali Halide yatağının içine oturmuş, dört bir tarafına kitaplarını yaymış buldular. Elindeki bir deftere dalmıştı. Gelenlere başını defterinden kaldırmadan söylendi. Aklımı karıştırmadan konuşun. Karşıdaki dolabın içinde bir şişe şarap var. Bardakları yıkayıp doldurun, için istediğiniz kadar. İşim şimdi bitiyor. Recep dolaba yürüdü. Ali bağıra bağıra söylendi.
Ya bu çocuklar deli midir, sulu mudur? Biri akşamlara kadar pencerelerde kız peşinde, öteki hukuk kitaplarını yatağın içinde etrafına serpiş şiir yazıyor.
Recep şişeyi açarken çıkıştı. Aldırma. Hepsi de faydalı işlerdir. Halit'in odası Recep'inkine göre çok daha çıplaktı. Bunun ve karşısındaki Necip'le Ali'nin oturdukları tavan arasına taşımışlardı. Halit'in odasında şimdi bir karyola, iki sandalye, bir masa, bir de elbise dolabı vardı. Perdeler kağıttandı. Yalnız pencerelerden Marmara daha güzel, daha geniş, daha şahane görünüyordu. Necip mahallenin içine çepeçevre evlere bakan odayı seçmişti. Sokak yokuş aşağı indiği için evler birbirinin içine rahatça bakıyordu. Necip odasından memnundu. Her sabah bakalım bizim Darüin'in keyfi nasıl veya Zehra da herhalde surat bir karıştır diye uyanır pencereye koşar.
Aman ya Rabbi, ne kepazelik, Maria hala saçını başını taramamış diye Ali'yi uyandırırdı.
Tabii Ali de uyku sersemi bir araba küfür. Recep sandalyenin birini masanın yanına çekti. Ali yıkadığı bardakları ortaya koydu, doldurdular. Halit'e doğru bardağını kaldıran Ali bağırdı.
Yeni şah eserinin şerefine büyük şair.
Halit yatağın içindeki kitaplarını toplamaya başladı.
Hiç rahat vermezsiniz zaten. Sizden ayrılabilsem hemen bu evi değiştireceğim diye söylenerek gitti, yıkandı, geldi.
Bir taraftan giyinmeye, bir taraftan da arkadaşlarıyla konuşmaya başladı. Recep ile Ali birer cigara yakmışlar, yudum yudum şaraplarını içiyorlardı.
Biraz daha uğraşırsam zararsız bir şiir olacak.
Recep alaylı. Sen dedi şiir yazamazsın gayrı. Halit'in gözleri büyüdü. Recep arkadaşının hayretini görmemezlikten geldi.
Neden yazamazmışım?
Hastalığın günden güne artıyor. Bir senedir iyi dayandın ama bu sefer kurtuluş yok gibime geliyor.
Halit anlayamamış gibi sordu.
Hangi hastalıktan bahsediyorsun?
Fena aşıksın ve selam.
Ali söze karıştı.
İyi ya, aşık adam daha güzel şiir yazar derler.
Recep Halit'i büsbütün kızdırmak için ''Sen ikisi de laf mı ya Ali? Herkes aşık olunca şiir yazar. Kolay iştir bu. İşin kolayı.'' Odada bir üçüncü iskemle olmadığından Halit karyolasını tuttuğu gibi çekti, masaya yaklaştırdı. Kenarına ilişerek ''Beni kızdıramazsın. Bilirsin sana kolay kolay kızmam. Haklısın, tam üstüne bastın. Yazdığım şiir dün gecenin rüzgarı.''
Yarın okursan belki ben de berbat bulacağım. Bakın ne oldu. Şuracıkta oturmuş namusumla okuyordum. Bir ara sayfayı çevirirken elim yüzüme yaklaştı. Burnumda bir koku hissettim. Oysa elimi sabahtan beri kaç kere yıkamıştım.
Ne kokusuydu bu, biliyor musunuz?
Recep bilmeyecek ne var diye cevap verdi. Hanımın lavantası. Ali, tüh Allah kahretsin diye yaygarayı bastı. Kokuyu ellerinde hissedince şiir yazmaya giriştin ha.
Halit'in yüzü birdenbire değişti, durgun bir sesle.
''Alay etmekle yerden göğe kadar hakkınız var, ben bile kendimle alaydayım. Dün geceyi Nesrin'le çok kötü geçirdim, hatta budalaca. Yolun üstünde onu bırakıp yürüyemedim. Sabaha kadar şu başıma gelenleri düşündüm. Saat 8'e doğru kendimi zorladım, uyudum. 12'de uyandığım zaman çok rahattım. Yemeğe gittim, geldim. Neslinle ilgimi kesmeye karar verdim. Aldım kitaplarımı, şuracıkta tamam 3 saatten fazla çalıştım. Sonra bu koku beni alt üst etti, oturdum şiir yazmaya. Ne dersiniz deyin, haklısınız. Ben ya budala ya da zır deliyim.
Ali dikkatli arkadaşını dinliyordu. Ne yapalım cevabını verdi. Şimdilik aşıksın diyelim.
Recep kalkmış pencerenin önünde durmuş. Tekrar çiselemeye başlayan yağmuru seyrediyordu. Arkasına dönmeden söylendi.
Aşıksın, şiir yazıyorsun, anladık. Ama sakın bu son şiirlerini neşretmeye kalkışma. Dostunu, ahbabını kaybedersin demeyeceğim. Lakin darıltırsın. Onlar senden böyle bir kepazelik beklemezler herhalde. Bu da geçer, sabırlı ol.
Halit cevap verecekti, vazgeçti. Oturduğu yerden pencereye daldı. Sonra mırıldanır gibi konuştu.
Bu çeşit havayı çok severim. İnsanı ıslatmayacakmış gibi yağan yağmuru. Bana her zaman ergenlik çağımda hayran olduğum bir romanı, daha doğrusu romanın Conversation sur la pluie başlığını taşıyan bir parçasını hatırlatır. Bir zamanlar bayağı ezberlemiştim o parçayı.
Recep başını pencereden arkadaşına çevirdi. Ne edelim ne yapalım bilmem, bu sefer galiba seni kurtaramayacağız.
Halit sapsarı olan yüzünün üzerinden elini geçirdi, dudakları büzüldü, sonra kalktı. Öfkesini belli etmemeye çalışan bir sesle, ''Biraz şuraya gel Recep'' diye arkadaşının kolundan tutup kar yolanın üstüne oturttu. Karşısına iskemleye oturdu.
''Beni dinle Recep, iki insanı düşün, fikirleri, düşünceleri, dünya görüşleri, bir disiplin altına girmiş iki insanı. O kadar anlaşmışlar ki birbirlerinin haberi olmadan kızdıkları, küfrettikleri kavramlar, olaylar aynı olduğu gibi sevindikleri, istedikleri kavram ve olaylar da aynıdır.''
Recep bir cigara yakarken ''Peki, düşündüm'' dedi. Halit onun kendisine uzattığı cigarayı yakarken devam etti. ''Şimdi bu iki insan arasında hiçbir fark olmayacak mı?''
''Olacak elbette. Kabiliyet, görgü, daha yapı, hamur farkı olacak. Sonra en önemli sorun, bu farklardan ileri gelen bir meslek farkı doğmaz mı?''
Ali sordu. ''Bu tutuk neden gerekti Recep?''
''Bırak konuşsun, sen devam et Halit'' dedi. Halit cigarasından derin bir nefes çekti.
''İşte biz böyle iki insanız Recep. Yolumuz bir, fikirlerimiz bir, dünya görüşümüz, kıymet verdiğimiz kavramlar hep bir. Yalnız aramızda bir fark var. Eğer kabul ediyorsan ben birazcık sanatçıyım. Aramızdaki fark görüş farkı değil, duyarlılık farkı. Ben fikirlerin içinde yüzen bir adamım. Sen fikirlerle kucak kucağısın. Ben fikirleri süslemeye çalışırım, onların düşünü görürüm. Sen fikirlerle kucak kucağa dolaşırsın. Ben her tartışmada bile bile istemeye istemeye yenilirim. Sen haklı doğru olduğunu ispat edersin. En inatçıları bile konuştun mu hiç olmasa uzun uzun düşünmek zorunda bırakırsın. İtiraf etmeseler de senden zayıflar, sana inanırlar. Cesursun, gözü pek bir adamsın. Ben bir kalabalığın yüzüne karşı yanlış düşünüyorsunuz bile diyemezken, sen pervasızca hepiniz budalasınız diye rahat rahat bağırabilirsin. Ben oturur gazete dergi sütunlarında kibar kibar, nazik nazik tartışmalara, polemiklere girişirim. Hani bu çeşit nezaketimden de iğrenmiyor değilim. İşte bütün bunlar aramızdaki mücadele yetenek farklarını meydana çıkarmıyor mu? Recep gülümsedi, ses çıkarmadı. Halit tablada cigarasını söndürdü. ''Dahası var, sen kadına ekmeğe suya verdiğin önem kadar önem veriyorsun. Bense biraz daha fazla. Bunun için iradeni kullanıyorsun, hislerine hükmedebiliyorsun.''
Recep burada arkadaşının sözünü kesti. ''Yok, bunda yanlışım var. Kadına ekmeğe suya verdiğim kadar önem veririm. Ama bunun için hiçbir zaman irademi kullanmadım. Kendimi zorlamadım. Bana diyeceksin ki ben hislerime kendimi bırakıyorum.'' Ben de tıpkı senin gibi hislerime kendimi bırakırım. Bence taşı toprağı, dağları nehirleri, geçmişi hali ve kültürüyle sevdiğim memleketimin içinde bir de sevgilim, sevdiğim bir kız bulunmazsa kendimi eksik hissederim.
Halit'in gözleri parladı.
Sahi bak dedi, bütün meziyetlerine zekanı da eklemeyi unuttum. Benim söyleyeceklerimi ağzımdan aldın.
Recep arkadaşının kalkıp arkasını okşadı, yumuşayan bir sesle ''Sakın seni susturmak için manevra yaptığımı zannetme'' diye odada bir aşağı bir yukarı dolaştı, sonra geldi masanın önünde durdu.
''Mitolojideki Eros'la Psiche'nin macerasını tabii bilirsin.
Sana falan kızdan vazgeç gibi bir nasihat da etmek aklımdan geçmez. Fakat unutma ki insanların yarattığı en büyük sanat eseri Eros'tur. Her insan tarih boyunca kendi yetenek ve ustalığı nispetinde kendine göre bir sevgi yaratmıştır. Dünyanın en budala, en cahil insanları bile kendi hallerince yaratabildikleri sevgileriyle mutlu oldular veya perişan oldular. Adam kendi mutluluğunu biraz da kendisine borçludur. Düşün, kalbine batıracağın Eros'un oku sana yabancı senin olmayan bir pisiçe için olmasın. Ali ağzında cigara iri iri gözlerle konuşan arkadaşlarını dinliyordu. Tartışmanın ciddiyetini bozmak geliyordu içinden. Arkadaşlarının birbirlerini kırmasından çok korkuyordu, söze karıştı.
Doğru söyle Recep dedi, bir şair gibi tasvir ettiğin, memleketinle birlikte sevdiğin bir pisiçen var mı Recep?
Recep kim bilir, belki var.
Çok merak ettim doğrusu, görmek isterdim.
Recep bu sefer kahkahayı bastı. Göremezsin oğlum, Olimpos'ta ilahlara karıştı. Hem şimdi laf karıştırma bakalım, Halit'e söyleyeceğim bitmedi.
Halit susuyordu, uzunca bir zaman sessizlik oldu odada. Ali yine dayanamadı.
Sen de tuhafsın Recep diye gerginliği kaldırmak istedi. Sanki Halit bir cinayet işlemiş gibi sert davranıyorsun. Neredeyse kavga edeceksin.
Recep masanın bir tarafındaki kitaplardan birini gelişigüzel karıştırıyordu başını kaldırmadan. Ali'ciğim diye mırıldandı. Halit'i severim. Onun arkadaşlığını kaybetmektense onunla dövüşmeyi tercih ederim. Bu sefer çok uzun bir sessizlik oldu. Halit kalktı, düğmeyi çevirdi, oda aydınlandı. Geldi arkadaşlarının bardaklarını şarapla doldurdu. Şişeyi kaldırarak, başka bardak olmadığından şerefinize ben de şişeyle içeceğim. Haydin bakalım dedi Ali.
Yemekten evvel iyidir, yemekle beraber daha iyidir ya diye yudum yudum şarabını içti Recep.
En iyisi şişeyi alıp lokantaya götürelim.
Halit şişeyi kaldırdı.
İçimde bir şey kalmadı ki.
Ali,
amma da yaptınız ha. Koca İstanbul'da meyhane kıtlığına kıran mı girdi? Yürüyün diye kapıya yürüdü. Bu akşam iyice bir kafaları çekelim.
Üç genç adam kapıdan çıktılar. Pardesülerinin yakalarını kaldırdılar. Boş, loş sokakların lambalarının pembe ışığında ince yağmur taneleri parlıyordu.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 29.